أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine doğru bildiğimiz yanlışlar başlığı altında savaşın evrensel ilkeleri konusundaki ayetleri öğrenmeye çalışacağız. Bunun sebebi içinde bulunduğumuz Ekim 2023'te İsrail'in Gazze şehrine, Filistin'deki Gazze şehrine yapmış olduğu hukuksuz saldırılar ve insanları savaşan ve savaşmayan ayrım yapmadan öldürmeleri, bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bize emretmiş olduğu şeyler nelerdir? Tabii her şeyden önce bizim oradaki ezilmiş olan kardeşlerimize karşı bir görevimiz var. O görevimizi hatırlatarak başlarsak belki çok daha iyi olur. Allah-u Teala Nisa suresinin 75. ayetinde şöyle diyor: "Ve mâ lekum lâ tukâtilûne fî sebîlillâh." Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşmıyorsunuz? وَالْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf duruma düşürülmüş, baskı altında olan kişiler, اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ, şöyle diyen kişiler var: رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذ۪ي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. Ya Rabbi, halkı zalim olan bu yerden bizi çıkar diyorlar. Ve ceallena min ledunke veliyyen, kendi katından bize bir veli, bir dost lütfeyle. Ve ceallena min ledunke nasira, ve kendi katından bize bir yardımcı. Dolayısıyla orada bu sıkıntı altında, baskı altında, bomba yağmuru altında olan kardeşlerimize karşı yapabileceklerimizi elbette yapacağız. Ama bugün asıl öğrenmemiz gereken, bu vesileyle bugün şeyler, Gazze'deki kardeşlerimiz eğer galip gelecek olsalar, şu anda savaş devam ediyor, kimin galip geleceğini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Çünkü zaferi sadece Allah-u Teala verir. Her an iş tersine dönebilir. Biz şimdi bunu anlamaya çalışacağız. Savaşın evrensel ilkeleri derken sadece Kur'an-ı Kerim'deki ilkeleri anlatacağız. Yanlışları anlatmakla vakit geçirmeyeceğiz. Çünkü konu çok büyük. Kısa ve özlü bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Allah-u Teala Bakara suresinin 190. ayetinde bize şöyle emir veriyor: "Ve katilu fî sebîlillâh اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ." Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Şimdi mesela işte Gazze'de yıllardır büyük baskı altında öldürülen, işkence edilen, bir sürü baskılar altında bulunan kardeşlerimiz var. Onlara açılan savaş bize açılan savaştır. Çünkü müminler tek bir millettir. Müminler birbirleriyle kardeştir. Şimdi burada asıl anlayacağımız şey şu: Allah-u Teala diyor ki وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda savaşın. Allah yolunda savaşın ne demek? Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyin. Kimseden bir şey beklemeyin. Peki kiminle savaşacağız ya Rabbi? اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Sizinle savaşanlarla savaş. Öyleyse savaşı kim açar? Biz mi açarız, onlar mı açar? Arkasından da Allah-u Teala şöyle diyor: وَلَا تَعْتَدُوا. Sınırları aşmayın. Aşırılığa kaçmayın. Demek ki birisi bize savaş açacak ki biz de ona savaş açalım. geleneksel yapıdan bahsetmeyeceğim dedim ama bir cümleyle bahsedeyim. Geleneksel yapıda savaş devamlı açılmış kabul edilir. İşte ülkeler Darül Harp ve Darül Sulh diye ikiye ayrılır. Yani sürekli savaşılacak kişiler, arada bir sulh anlaşması yoksa hepsiyle savaş yapılmaya hazır demektir. Her an hücum edebilirsin, her şeyi yapabilirsin denir. Ama bu Allah'ın asla kabul etmediği bir davranıştır. Tekrar ayeti okuyorum. Allahü Teala diyor ki وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşın. اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle savaşanlarla. وَلَا تَعْتَدُوا Sınırı aşmayın. Savaşmayan da savaşmaya kalkarsan sınırı aşmış olursun. Şimdi savaşanlarla dediğimiz zaman insanları tek tek mi kabul edeceğiz, toplu halde mi? Fark etmez. Hepsi de olabilir. Şimdi mesela Allahü Teala Nisa suresinin 94. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillah. Allah yolunda yola çıktığınız zaman savaşa çıkıyorsunuz. Peki fetebeyyenu iyice araştırın. Kendi kafanıza göre hareket etmeyin. Ve la tekulu limen ve la tekulu limen elka ileykumus selam leste mu'mina. Size selam verene, yani selam verene de ben size teslim oldum diyene. Buradaki selam bizdeki kullanılan manada değil. Ben teslim oldum diyene sen mümin değilsin demeyin. Teslim olmuşsa olmuş ama araştırın. Belki bir başka niyet de olabilir. Bir savaş taktiği olabilir. Şu bu ayrı. Ama baktığınız ki bu şahıs teslim olmak istiyor. Tamam. Nitekim Hayber'de ekibinden alışıp ayrılıp teslim olanlar olmuştur. Şeyde de başka savaşlarda da bu olmuştur. Öyle bir şey demeyin diyor Allahü Teala. Tebtevune aradal hayati dünya, dünya malını isteyerek. Efendim işte biz bunu esir alalım. Bunun karşısında fidye alırız. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız. Olmaz diyor. Fe indallahi meganimu ketira. Allah katında çok mal, mülk vardır, ganimetler vardır. Şimdi demek ki bizimle savaşmıyor. Adam diyor ki tamam kardeşim ben size teslim. Ben savaşmak istemiyorum. Bu savaş başlamadan önce olan bir savaşın içerisinde olduğu zaman o iş farklı olur. Tabi savaş devam ederken. Şimdi ve Allahü Teala tekrar okuyorum. Bakara 190. ayette şöyle diyor. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşmayanla değil. İşte bakın Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'nı yaptı ilk önce. Çünkü Bedir'e Mekke'den 1000 kadar savaşçı gelmişti. Asıl niyetleri kervanı korumaktı ama hazır bir vaziyette gelmişler. Müslümanlar da hiç beklemedikleri bir anda karşılarında Mekkelileri bulmuşlardı. Tabi orada elbette ki sen de onunla savaşacaksın. Uhud'a çok iyi biliyoruz. Müslümanlar hiç beklemedi bir anda Mekkeliler çıkageldiler savaşmak için. Ve orada mecburen Müslümanlar savaştı. Hendek aynı. Yani şimdi bu şeylerde Hayber dediğimiz zaman da Hayber'de o bütün o çevreyi Müslümanlar için şeye, savaşa hazırlayan bir şey, buyurun beyler diyecek halleri yok ya, savaş için bütün çalışmaları, hazırlıkları yapıyor o insanlar. Tabii mecburen Muhammed Aleyhisselam onların gelmesini beklemeden kendisi gitmiştir. Beni Mustalik Savaşı da aynı şekilde Hendek Savaşı'na katılanlardan bir grup, en yakın olan bir grup. Onlar da savaş hazırlıkları içerisinde Müslümanlara karşı sağlam bilgilerle bunları öğrenince hemen gidiyor ve Muhammed Aleyhisselam onlarla savaşıyor. Çünkü illa da şey değil, adamlar savaş hazırlıklarına başlamışlar, size hücum edecekler, anlaşma yapmışlar, çevreleriyle şu bu falan. Onların, yani ilk atışı onların yapmasını beklemenize gerek yok. Ondan sonra savaştığımız zaman ne yapacağız? Savaş için gelen insanlar bizi öldürmeye geliyorlar tabii. İşte bugün İsrail, Birleşmiş Milletler'e diyor ki 24 saat içinde Gazze'yi boşalt, boşaltmazsan hepsini öldüreceğim. Ne demek? Yani bir şey değil yani, bu öldürmek için yani. Buyurun beyler, nereden vurursunuz denecek hali yok ki. Ondan dolayı Allahü Teala Bakara 191. ayette diyor ki وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ. O sizin de savaşanları nerede bulursanız orada öldürün. Hiç affetmeyin. Çünkü seni öldürmeye geliyor adam. Ya gelmiş yani. Peki وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوهُمْ. Sadece onda kalmayın. Mesela Bedir'e Mekkeliler gelmişti. Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanları oradan çıkarmışlardı. Sizin de onları oradan çıkarma, ülkelerinden çıkarma hakkınız var. Sizi kendi ülkenizden çıkardıklarına göre siz de gidip onları çıkarabilirsiniz. Hak ettikleri cezayı verirsiniz. وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتِلِ. Peki şimdi burada şu aklınıza gelir. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin diyor. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin diyor. Peki haklı sebep ne? Savaşa gelenler haklı bir sebep var mı? Tabii canım. Vel fitnetu eşeddü minel katil. Fitne, yani savaşın doğurduğu ortam, o zor şartlar, bir adamın bir adamı öldürmesinden daha güçlü bir şey, saldırıdır. Dolayısıyla size ordu halindesin, karşınıza çıkmışlar, savaşa geliyorlar. Bu insanlar sizin bir yakınınızı öldüren kişiden çok daha zorlu bir durumdadırlar. Yani çok daha baskılı bir şekilde gelmişlerdir. Ha, burada bir şey söylüyor Allahü Teala. وَلَا تُقَاتِلُوا مَنْ دَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ama Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Yani işte Kabe ve çevresi. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Onlar orada sizinle savaşıncaya kadar. Ha, yani şimdi burada sizi çıkardıkları yerden çıkarın dedi ya Allahü Teala. Peki Bedir'de diyelim savaşıldı, gidilip Mescid-i Haram'a kadar gidildi. Peki oradaki o insanlar da zaten bunları destekliyor, çıkaran gruptan falan. Hayır. Orada savaşmayın diyor. Ha, onlar sizinle savaşa kalkarlarsa tamam. O zaman وَلَا تُقَاتِلُوا مِنْ دَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Onlar sizinle orada savaşıncaya kadar onlara bir dokunmayın. فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Eğer sizinle savaşırlarsa öldürün orada. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fetih için yola çıktığı zaman, çünkü Mekkeliler bir Muhammed aleyhisselam'ı ülkesinden çıkardılar. Bütün ümmeti, bütün ashabı çıkardılar. Ondan sonra onunla kalmadılar. Bedir'e savaş açtılar Müslümanları yok etmek için. Uhud'a savaş açtılar. Ondan sonra Hendek Savaşı için geldiler. Şimdi Hudeybiye Antlaşması yapıldı, antlaşmaya uymadılar. Dolayısıyla Müslümanların onları oradan çıkarma hakları vardır. Onları da şey yapalım, Fatih Hoca'dan dinleyelim. Mesela Mümtehine Suresi'nde Allahü Teala ne diyor? Hangi durumlarda savaş yapılabilir?
Biz buna üç kırmızı çizginin ihlali diyoruz. Bunlar ihlal edildiğinde Müslümanlar için meşru bir müdafaa hakkı, taarruz hakkı doğmuş oluyor. O da Mümtehine Suresi'nin 60. ayetin 8 ve 9. ayetlerinde. Allah Teala şöyle buyuruyor. La yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum fit-din ve lem yukhrijukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim. Yani Allah dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerden çıkarmamış kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Yani din için savaşmayacaklar ve yaşadığımız yerden de bizi çıkarma teşebbüsünde bulunmayacaklar. Bunu yapmadıkları sürece biz onlarla normal insani ilişkileri yürütebiliriz. İnna Allaha yuhibbul muksitin. Allah değer bilenleri sever. Yani kısta göre hareket edenleri sever. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezine kâtelûküm fiddîn. Allah'ın yasakladığı şey sizi dininizden dolayı öldürmeye kalkışanlaradır. Başka ve ahrecukum min diyarikum yaşadığınız yerden sizi çıkaranlara ve zahiru ala ihracikum en tevellevhum ve destek verenlere yakınlık göstermeniz. Yani adam sizi dininizden dolayı öldürmeye kalkıyor, yaşadığınız yerden çıkartıyor ya da sizin oradan çıkarılmanıza destek verenlere ve siz yine yakınlık gösteriyorsanız bu olmaz. Bunlara yakınlık gösterilemez. Bunlar kırmızı çizgileri ihlal eden kişilerdir. Ve men yetevellehum fe ulaikehumuz zalimun. İşte bunu yaparsanız, yakınlık gösterirseniz yanlış yapanlar olmuş olursunuz.
İşte mesela bugün Gazze'yi düşünecek olursak, İsrail'in Gazze'ye saldırması, işte şey yapması, bir de zaten onlar hep ülkelerinden çıkarılmış, zulme uğramış ve inançlarından dolayı baskı gören, öldürülen kişiler. Şimdi bakıyoruz ki bazı ülkelerde kayıtsız şartsız İsrail'e destek veriyor. O zaman onlara karşı da bizim ilişkilerimiz düzgün olamaz yani. Artık dostane ilişki içerisinde asla bulunamayız. Onlar tekrar durumlarını düzeltip şey yapıncaya kadar. Şimdi burada mesele şu, bu Mümtehine suresinin ayetleri bizim açımızdan son derece önemli. Mümtehine Kur'an-ı Kerim'in 60. suresidir. Bu da 8 ve 9. ayetler. Tekrar o ayetlere bakalım. Mesela Mümtehine suresinin ilk ayetine bakalım. İlk ayetinde Allah-u Teala diyor ki, يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ. Benim de sizin de düşmanınız olanları kendinize yakın dostlar edinmeyin diyor. تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ. Onlara karşı sevgi gösterisine bulunuyorsunuz. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Ama onlar size gelen bu gerçeği görmezden geliyorlar. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anladıkları halde hiç görmek istemiyorlar, direniyorlar. Sadece onunla mı yuhricûne rasûle ve iyyâkum, Rasûlü ve sizi çıkarıyorlar. En tu'minu billahi rabbikum, Rabbiniz ona Allah'a inanıp güvendiğiniz için, yani bir suçunuzdan dolayı değil, mümin olduğunuz için çıkarıyorlar buradan. Başka suçtan dolayı çıkarırlarsa bu gruba girmez. Şimdi buradan bu Allah-u Teala burada böyle bir kesin bir yasak koyuyor. Ama bu 8. ayet aynı surenin. Diyor ki لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Allah size din, yani inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmamış olanlara karşı bir yasak koymaz diyor. Şimdi düşünün, siz İşte dünyanın herhangi bir ülkesindesiniz. O ülke İslam ülkesi değil, Müslümanların yönetiminde değil. Ama sizin Müslüman olmanızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmıyorsa eğer, başka وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, ya da sizi kendi ülkenizden çıkarmak istemiyorlarsa, işte Filistinler'de olduğu gibi, bugün mesela Çin'de de oradaki Uygur kardeşlerimizin oradan çıkması için her türlü baskılar yapılıyor. Eğer böyle bir şey yoksa onlara karşı iyi davranabilirsiniz ve onların hak ettiği karşı, yani iyiliği onlara verebilirsiniz. Allah-u Teala muksit olanları, karşı tarafın hakkını gözeten, yani doğru davranan, dengeli davranan kişileri sever. Allah'ın koyduğu tek yasak ne? اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهِ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Din konusunda sizinle savaşıyor. İnancınızdan dolayı savaşıyor. Başka bir yaptığınız yanlıştan dolayı olursa bu kapsama girmiyor. Peki, sadece bundan dolayı yasak, başka ve اَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَا ve ülkenizden çıkarmış olanlara ve zahiru ala ihracikum, çıkarmanıza destek verenlere karşı bir yasak koyar. Hangi, ne yasağı koyar? Entevellevhum, onları dost edinmenizi ya da kendinize yönetici yapmanızı da diyebilirsiniz. İşte mesela Müslümanlar bugün Avrupa'da ya dünyanın başka yerlerinde gayrimüslimlerin yönetiminde yaşıyorlar. Doğru mu, değil mi? Ne diyeceğiz bunda? Burada yasak olan bir şey yok. Yeter ki inancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkmasınlar. Kendi ülkemizden çıkarmasınlar. O kendi ülkesini çıkarırsa bu savaş suçu sayılmıyor. Ve ülkemizden çıkarılmamıza destek vermesinler. Böylece şey yapmış oluyor. Şimdi peki burada savaşıyoruz. Savaşıyoruz da neler olacak burada? Olması gereken ne? Diyor ki Allah-u Teala فَاِنِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bakara suresinin 192. ayetinde. Karşı taraf, savaşıyorsunuz. Sizinle savaşan taraf, savaşı bırakalım artık. Tamam. Allah-u Teala bunu Enfal suresinde nasıl ifade ediyor? فَاِنْجَنَهُ لِسَّلْمِ فَاِنْجَنَهُ لَهَا. Barış için geri çekiliyor. Savaş meydandan geri çekilecek. Ama tabii bir oyun olmadığı kanaati hasıl olacak. Tam olarak öğreneceksiniz. O zaman savaşa son verilirse biz de son vereceğiz. Peki ne zaman savaşabiliyorduk? Bizimle savaştıkları zaman savaşacaktık. Savaşa son verdikleri zaman ne yapmamız lazım? Eğer onlar şey yaparlarsa Allah gafur ve rahimdir. Tamam. Yani şey yapmayacaksınız. Peki savaşmanın sebebi ne? Niye savaşıyoruz? Elbette ki barış çok iyidir. Herkes barışın olmasını ister. Ama barışın olmasını istemek, barışın olmasını sağlıyor mu? Bugün dünyanın birçok ülkesi İsrail'e çağrıda bulunuyor. Birleşmiş Milletler de çağrıda bulunuyor ama dinliyor mu? Baskılarını iyice artırıyor. O zaman gerçek hayatın gerçeklerine göre hareket etmek. Efendim İslam barış dinidir, işte savaşla ilgisi yok. İyi tamam hadi. İslam eğer bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığı dinse senin arzularına göre bu İslam'a yön veremez. Evet, İslam barış dini. İslam Allah'a tam teslim olma demektir. Tam teslim olma. İşte Allah da böyle söylüyor. Sonra diyor ki bak, savaşmamızın da sebebini de söylüyor. Ve katiluhum hatta la tekune fitne. Onlarla savaşın da fitne ortadan kalksın. Fitne demek yani savaşın yaktığı ateş. Şimdi savaş ateşi diğer ateşlerin hiçbirisine benzemez. O ortadan kalksın. Peki buna ben neden bu manayı verdim? Allah bu anlamı veren Cenab-ı Hak'tır. Yani Allah-u Teala kütübe aleyküm l-kıtâlu ve kürhün lekum diyor. Ve asâ en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum ve asâ en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum ve Allah-u ya'lem ve entüm la te'alemun diyor. Şimdi hani size savaş farz kılındı. O sizin için zor geliyor diyor. Yine aynı Bakara suresinde. Evet, 216. ayetinde. Vallahu alem yeselun ki ani şehril haram qitalun fi kul qitalun fi kebir ve sadun sibil mescidler. Ha. Bu ayette vel fitnetu ekberu minel katil diyor burada. Bu da fitne, yani savaşın doğurduğu fitne. Savaşın doğurduğu fitne demek şey, bir şey altını içindeki yabancı maddeleri ayıklamak için potasında eritme şeyidir. İşte savaşta yani orada kaynayan, mesela altının yerinde olmayı hiç kimse istemez. Orada büyük bir ateşte kaynar, ayıklanır. İşte fitne de insanları böyle en büyük sıkıntıya sokan şeydir. İşte savaştan daha büyük bir sıkıntı yok. Onun için savaş fitnesi, savaşın doğurduğu fitne, yani sıkıntı şeyden, adam öldürmekten daha çetin bir sonuç doğurur dediği için Allah-u Teala işte burada da diyor ki onlara şey yapın ki fitne ortadan kalksın. Yani artık savaş sebebi kalmasın. Yani huzur ve güven ortamı da olsun. O zaman bizim onlarla savaşmamız, kiminle savaşıyor? Bizim de savaşanlarla savaşmamız. Belki savaşmayanlarla savaşmadığımız zaman ve hatta savaşırken bile savaş meydandan geri çekilmeye gayret eden kişilere tamam, sizin barış teklifinizi kabul ettik demek ne olmuş oluyor? Savaş şartlarını ortadan kaldırıyor ve dünyada bir barış ortamının yayılmasına sebep oluyor. O zaman savaşın olmaması için bu barışı sağlayacak kişilere ihtiyaç var. Bunlar da Müslümanlardır, başkası değil. Yani Müslümanlar dünyada Kur'an'a uygun davranırlarsa işte barış ortamını sağlayacak olanlar sadece ve sadece Müslümanlardır. Ama Kur'an'a uyan Müslümanlar, Kur'an'a uymayanlar değil. Maalesef bugün mezheplerin savaş hukukunun Kur'an'daki savaş hukukuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bunlar devlet adamlarının arzusuna göre İslam'a mal edilmiş olan yanlış şeylerdir. Onun için bu dersleri yapıyoruz ki yanlışlardan uzak kalalım, doğru bildiğimiz yanlışları terk edelim. Evet. Bak, fe'in intehev, eğer savaşa son verirlerse, savaşa son verdiler karşı taraf. Bakın, savaşı başlatan kim? Onlar. Son veren kim? Yine onlar. Biz son veremeyiz. Niye? Çünkü o bir acizlik olur. Biz son veremeyiz. Yani Allah-u Teala burada buna asla müsaade etmiyor. Evet. Enfal 14
mi? 57 hocam. Fe imma teskafennuhum fil harbi feşerrit bihim.
Men halfahum. Ha, o var. Bir de tamam, sen onu bir oku.
Yani onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Yani savaşta yapılacak ne varsa öyle onu sağlam bir şekilde yap ki seninle alakalı başka düşüncelerde olanlara da bu bir ders olsun. Onlar da bir daha seninle savaşmayı akıllarının ucundan bile geçiremesinler diyor. Yani hem savaştakileri dağıtacaksın, hem de o esnada savaş meydanında olmayan ama kötü niyet taşıyan insanlara da senin o savaştaki hareketlerin bir korku salsın. Öyle diyor.
Bu mesele bir de Allah-u Teala o konuda Enfal suresinin 15 ve 16. ayetlerinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu izâ lekîtumul lezîne keferû zahfen felâ tuvellûhumul etbâr. Böyle bir savaş halinde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara sırtınızı dönmeyin. Onlara bir sırtımızı, barış teklifi yapmak sırt dönmek olur değil mi? Geri çekileceksiniz. Sırtınızı dönmeyin diyor. Ve men yüvellihim yevmeydin duburahu. O savaş günü kim sırtını dönerse illa mutaharrifen li kitaline mutahayyizen illa fiyye. Hani bir savaş için, bir savaş taktiği olarak bir başka yerde cephe açmak gibi bir düşünceniz yoksa ya da bir başka topluma katılmak, çünkü şu birlik öbür birliğe katılsın gibi bir takım düşünce yoksa o zaman fekad ba'a bi gadabin min Allah, kesinlikle Allah'ın gazabını hak eder diyor. Onu ona uğramış olur ve onun varacağı yer cehennemdir. Bakın, biz barış teklifinde bulunamayız. Çünkü o insanların niyetleri iyi değil. Ama onlar barış teklifinde bulundu da bir geri çekilmeye başladık. Tamam kardeşim. kabul etmiyorum deme hakkımız yok. Kabul etmek zorundayız. فَلَا عُدْوَانِ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ diyor. Bundan sonra zalimlik yapandan başkasına düşmanlık olmaz. Nedir? Biz geri çekiliyoruz, vazgeçtik diyen tamam. Ama yanlış yapanlar olursa tutur da oradan bir başka grup hücum eder, savaş yapmaya çalışır, şunu yap, tamam, onların cezası verilir. Ya da başka bir kabile savaşa geçer, ya da başka bir devlet savaşa geçer, onların cezası verilir. Ama geri çekilenler, onlara karşı herhangi bir işlem yapılamaz. Evet. Şimdi burada şuna bakalım. Bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşlar. İşte Bedir'i, Uhud'u, Hendek'i, Beni Müstalika'yı, Hayber'i anlattık çok kısa bir şekilde. Bir de Resulullah Roma'nın Medine baskını için geldiğini duyuyor. Onun için de öyle bir zamanda yola çıkıyor ki en sıcak olduğu dönem hurma mevsimi ve çok uzun bir çöl. 750 kilometrelik bir çöl. Oradan Tebük'e gidiyor şeyde. Hakikaten öyle bir yer ki mesela o Tebük çölünden birkaç kere geçmiştim. Ama ilk geçtiğimde otobüste gidiyoruz. O zaman otobüslerin klimaları falan yok. İşte 1981. Öyle bir sıcak ki otobüsün içinde pişiyoruz. Şoföre dedim ki şu otobüsün kapısını aç da içeriye bir serinlik gelsin. Kapıyı açar açmaz içerisi alevlerle doldu. Aman aman hemen kapat. Peki bir de oranda dışarıda olduğumuzu düşünün. Üstten güneş, alttan o güneşin ısısını o kum iyice şey yaparak geriye veriyor. Arada pişiyorsunuz. Böyle bir ortamda Resulullah Roma'nın Medine baskını yapacağını duyduğu an alıyor askerini ve ona doğru gidiyor. Bu ortamda Allah-u Teala onların kalplerine korku salıyor ve onlar savaş meydanından geri çekildikleri için Romalılar Resulullah onlarla savaşmıyor. Kim geri çekildin mi yapılacak bir şey yok, tamam. Peki ne oldu, şuna bir bakın. Yani biz Müslümanca davrandığımız zaman neler olur? Yani dünyada huzur ve güvenliği sağlayacak olan sadece Müslümanlardır. Neden? Çünkü Allah'ın kitabına göre davrandığınız zaman doğal yapıya göre davranmış olursunuz. Kendi arzularınıza göre davranmış olmazsınız. Ha, geleneksel yapıda Müslümanlar Kur'an'a uymadıkları için o çok büyük Osmanlıların da yaptıkları çok ciddi savaş hataları vardır. Diğerlerinde vardır. Onlar ayrı bir şeyler ama Kur'an'a göre hareket ettiğimiz zaman Resulullah bir düşünün. Bir Bedir, Hendek, Uhud, Beni Müstalik, işte Hayber, bir de şeylerde savaşma yok. Tebük'te de. Bu birkaç tane kendine yapılan şeyler ama onun dışında çok büyük bir barış havası meydana getirdiği için mesela bakın Resulullah'ı öldürmeye kalkan veya hapsetmek ya da sürgün etmek konusunda anlaşma yapmış olan Mekkeliler onun oradan kaçmasına onu kaçmaya mecbur etmişlerdi. Müslümanlar da oradan gittiler. Peki bu kaç tane savaş açıldı Medine'ye? Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethederken öyle bir taktik uyguladı ki Mekke'ye girmeden önce bir kere Medine'den çıktı, nereye çıktığını eşine bile söylemedi. Hiç kimse bilmiyor. Ordu haline gidiyorlar, nereye gidiyorlar? Dolayısıyla haber Mekke'ye ulaşmıyor böyle bir savaş haberi. Mekke'nin çevresinde ordusunu konuşlandırıyor ve çok sayıda ateş yaktırarak çok büyük bir orduyla Mekke'ye geldiği hissini de yapıyor. Mekkelilere veriyor ki Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkmasın. Çünkü Allahü Teala Bakara suresinin 191. ayetinde Mescid-i Haram'da savaşmayın, sizinle savaşırlarsa başka diyor. Onlar Müslümanlarla savaşmaya kalkmasınlar diye bu ortamları oluşturuyor. Sonra da Ebu Süfyan geliyor. Bu çok güçlü, biz bunlara karşı koyamayız diye. Anlaşmayla Mekke'ye giriyor Resulullah. İşte falanca kişi Kabe'nin şeyine sarılsa bile öldürün. Bunlar tamamen iftira. Böyle bir olay kesinlikle yok. Mekke'ye giriyor Resulullah. Kendisine o kadar büyük haksızlıklar yapan, o kadar çok savaş suçu işlemiş olan, kaç kere ordu çıkarmışlar, işte Müslümanlar ülkesinden çıkaran ve çıkarılana destek verenler falan, hiçbir tanesinin bir çöpüne bile dokunmuyor. Herkes kendi evinde, herkes kendi evinde, kendi malında, kendi mülkünde, kimsenin malını, malı ganimet olarak alınmıyor. Çünkü savaş olmadı ki ganimet olsun. Onu biz şimdi Fatih Hoca'dan ganimetlerle ilgili ayetleri dinlemeye çalışalım.
Evet, savaşın tabii ki bir de sonucu var. Esasında savaş esnasında yapılacak şeylerden de tabii şeyi belki hatırlatmakta fayda var. Savaş esnasında savaşa yakışır bir davranış sergilemek. Esirlerle alakalı, biraz önce söyledik, yani savaşta yapılması gereken nedir? Savaşmak, bunu hakkıyla yapmak. Ve herhangi bir esir alma, ganimet, şu bu henüz daha iş neticelenmeden ve kat'i bir netice alınmadan bu tür şeylere girmemek, ki Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a yapılan en ağır uyarılardan bir tanesi de bununla alakalı yapılan kural ihlali sebebiyledir ki Enfal suresinde esirlerle alakalı. Allah-u Teala Muhammed suresinde kafirlerle karşılaştığınız zaman başlarını vurun diyor. Yani yapılacak şey neyse onu tam yapın. Ve artık bütün ağırlığınızı koyduğunuz, düşmanı tamamen etkisiz hale getirdiğinizde de esirleri alın. Onları sağlam bir şekilde bağlayın, emniyet tedbirlerini alın. Daha sonra da onlara yapılacak muamelenin ya onları karşılıksız serbest bırakmak ya da fidye karşılığı yine serbest bırakmaktan öte bir şey yapılamayacağını, hatta Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde de sizde eğer misafir olarak kalmaya devam ederlerse onlara kendi ailenizden birisiymiş gibi, kendi çoluğunuz çocuğunuzmuş gibi davranmayı emrediyor. Ama bunun neticesinde tabii eğer bir ganimet, bir şey varsa onunla alakalı da Rabbimiz Enfal suresinin hem başında hem daha sonraki ayetlerinde bu ganimetle alakalı kuralları yine kendisi koyuyor. Bu konuda hiç kimseye söz hakkı tanımıyor. Mesela Enfal suresinin 41. ayetinde Rabbimiz eğer Allah'a inanıp güveniyor, doğru ile yanlışın ayrıldığı o gün, yani o iki ordunun çarpıştığı gün kulumuza indirdiğimize de inanıyorsanız bilin ki aldığınız her ganimetin beşte biri Allah'ın elçisinin. Allah'ın ve elçisinin. Yani bunlar kamu malları. Yani
bunlar kamuya ait olan, evet, kısımlar yani. Evet. Beşte biri kamunun. Evet.
Elçinin en
devletin
yakın
kullanımına, evet, veriliyor. Evet.
Elçinin en yakınlarının,
tamam,
yetimlerin, çaresizlerin ve yolcunundur. Allah her şeye bir ölçü koyar. Yani Allah'ın koyduğu ölçü ganimetle alakalı bu. Ayrıca yine
beşte biri böyle olur. Beşte dördü de kime dağıtılır?
Orada savaşacak.
Savaşanlara dağıtılır. Orada yani burada şuna da dikkat edelim. Savaş sırasında o savaş meydanındaki ganimettir. Efendim biz işte mesela Muhammed Aleyhisselam Hayber'i fethetti. Orada esir aldığı kişiler sadece kendisiyle savaşanlardandır. Orada Hayber'deki bir tek kişiye dokunmamıştır. Hiçbir şeylerinde almamıştır. Ganimet olarak alınan da o savaşanların elinde olanlardır. Diğerleri değil. Adem böyle yapılınca herkesin gönlü fethediliyor. Ondan dolayı Resulullah bakıyorsunuz çok kısa sürede, yani işte 10 yıl kadar kısa bir süre içerisinde şeyin Mekke'yi alıyor. Yani bak Mekke'den Medine'ye kaçan kişi Mekke'yi alıyor. Medine'nin hakimiyetini zaten daha önceden kuruyor. Hayber'i alıyor. İşte şeye kadar, bugünkü Ürdün, Suriye'ye kadar olan bölgeler, öbür taraftan İran'a kadar olan bölgelerde büyük bir hakimiyet kuruyor. Peki niye? Savaşlı sahip. Çünkü insanların gönlünü fethediyor. İşte bu savaş hukukunu uygularsanız kısa sürede dünya barış ortamına girer. Bir de o şeyi istersen.
Evet, evet. İlk surenin ilk ayetlerinde Yeselüneki anil enfal diye başlıyor. Yani sana enfali, yani enfal savaş sonucu ele geçirilen bu kamu mallarını ifade eden bir
yani şey, mesela şeyi düşünelim, Hayber'i. Hayber'de savaşta artık savaşılacak hale kalmaz. Hayber tamamen Müslümanların kontrolüne çıktı, geçti. Evet, nasıl
peki oldu? Bunlar ne olacak diye soruyorlar. O konuda da Allah-u Teala kafanıza göre takılın filan demiyor. Her şeyi kendisi belirliyor. Ölçüyü o koyuyor. Diyor ki kulil enfalu lillahi ve rasul. De ki enfal bütünüyle Allah'ın ve Resulünündür.
Yani nedir? Yani bu orada falanca kişiye verilen değildir yani. Orası o kamunun. Yani kimsenin kendi malına enfal demez. Adamın şurada şu malı, bu kendi malı. Ama kamuya ait olan mallar gene kamunun olarak kalıyor. Dolayısıyla şeyler onlar öyle askere şuraya buraya dağıtılmaz. O insanların ellerindeki şeyler, evleri şunlar bunlar ganimet mal sayılmaz. Onların arazileri efendim işte onlardan çeşitli vergiler alınacak, şu olacak, bu olacak. Hayır, öyle bir şey yok. Bunlar Resulullah'tan çok sonra şeylere gayrimüslim erkeklere cizye diye bir ceza türü uydurmuşlar. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Gayrimüslim erkeklerden kişi başı alınan bir vergi olarak ortaya koymuşlardır. Ve bu yani asla kabul edilecek bir şey değil. Zaten İslam'ın yayılmasına bu tür şeyler engel olmuştur. Bir de haraç diye bir vergi uydurmuşlardır ki asla Resulullah zamanında böyle bir şey yok. Hiçbir ayette yok. İşte o insanların tarlalarında ürettikleri şeyin işte şu kadarını devlet alır falan demişler. Yani bunlara da son derece dikkat etmek lazım. Yani doğru bildiğimiz yanlışlar. Bu doğru bildiğimiz yanlışlar içerisinde en önemli kavramlardan birisi, şimdi az önce Fatih Hoca enfal dedi. Enfal, nefl yani kamuya açık mal demektir. Ama ona da ganimet diye anlam verirler. Ya aynı surenin birinci ayetinde enfal, 41. ayetinde ganimet geçiyor. Siz onu nasıl aynı yapabilirsiniz?
Evet, mesela benim elimde bu konuları hiç ama hiç kolay kolay atlamayan, buna çok dikkat eden Elmalı'nın meali var. O da hocamın dediği gibi sana ganimetlerin taksiminden soruyorlar diye başlamış.
Peki 41. ayete ne demiş?
Evet. Bir de malumunuz olsun ki ganimet aldığınız herhangi bir şey.
اَنَّمَا غَنِمْتُمْ başka bir şey, el-enfal başka bir şeydir. O lillahi ve rasul diyor. Peki bu ne diyor? Aynı surede ganimet oldu. Yani Allah ve Rasulünündür. Yani kamunun, yani her yer Allah'ın. Rasul de zaten orada şeyde hakimiyet İslam'a ait olduğu için İslam'ındır. Evet.
Evet öyle yani. Beşte biri Allah beşte içindir ki peygambere ve ona karabeti olanlarla yetimler ve miskinler ve yolda kalmışlaradır.
Niye o yukarıda tamamı Allah ve Resul dedi de burada sadece beşte biri dedi?
Evet.
Yani hiç düşünülmüyor gerçekten.
Bir de tabii şey var hocam, bilmiyorum yani, hani doğru evet. Bildiğimiz yanlışlar dediniz de bu Tevbe suresinin 29. ayetinde geçen bir kelime bu cizye ile alakalı. Yani orada kendilerine kitap verilmiş kimselerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyen, Allah'ın yani onun kitabının haram saydığını haram saymayan ve bu doğru dini din edinmeyen kimselerle küçük düşüp o cezayı, ki genelde buna cizyeyi diye
cizye şey ceza demek. Yani ceza çeşidi, belli bir ceza çeşidi.
Elleriyle verecek hale gelinceye kadar savaşın mealindeki ayet. Yani burada da cizyeyi bir şey olarak esaretin bedeli fidye gibi değil de ölmemek için sürekli verdikleri bir vergi gibi.
O, şey. O da savaşanlar diyor. Savaşanlardan alınan değil, onun bütün herkesten alınan, yeni doğanlardan da alınıyor.
Evet. Oysa bu kurtuluş akçı şeyi gibi
bir şey
yani.
Değil. O da böyle, o cizye de demek. Bakın Arap dili açısından cizye kelimesi çeşit bildiren mastardır. O çeşitteki cezayı demek. Savaştan sonra savaşı kaybedenlerin uygulanan ceza şeyin Enfal suresi 41. ayetinde belirtilen işte ganimetlerdir. Esir alma olayıdır. O da şeydeki belirtildiği gibi Muhammed suresi 4. ayette olduğu gibi 4 müydü 5 miydi Muhammed suresi?
4.
4 tamam. O kadar yani savaş meydanında olanlar, onun dışındakiler değil. Ama tutuyorlar cizye kelimesi, tek bir kelimeden hareketle bir vergi çeşidi oluşturuyorlar. İşte gayrimüslimlerin her birisinden teker teker alınır diyorlar. Hatta yuhutul cizyeti an yedin ve hum sagırın, işte küçülmüş olarak ona verirken de gelip böyle elleriyle boyun eğerek verecekler diyorlar. Ve böylece bu insanlar İslam'dan uzaklaştırılıyor. Halbuki Resulullah'ın yaptığı gibi, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi hareket edilirse gerçekten yeryüzünde müthiş bir güvenlik ortamı doğar ve savaşlar bu güvenlik ortamının engellenmesi için olur. Bir çeşit mesela hırsızlara karşı ya da yanlış davranışlara, işte problem çıkaran insanlara karşıki güvenlik tedbirleri gibi olur bütün savaşlar. Yani insanlar korkarlar, eğer biz bir şey yaparsak cezamızı alırız, onun için de huzur ve güvenliğe katkıda bulunalım derler. Ve bütün dünya büyük bir güven içinde olur. Resulullah'ın dönemindeki durumlar gibi. Yani tekrar ederim, bakın dikkat edin. Bir tek savaş esiri köle ya da cariye yapılmamıştır Resulullah zamanında. Asla ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılmıştır. Ama sonradan bunlar tamamen %100 Kur'an'a, %100 Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamasına aykırı olarak kölelik ve cariyelik icat edilmiş ve İslam alemi olmaktan tamamen çıkmıştır. Yani bugün de şeyler maalesef, yani bu konuda konuşanların %99'u Kur'an'ın ne dediğinden habersizdir. Beni en çok şoke eden de Arapların Kur'an'dan habersiz olmaları. Bir şey yaptığın zaman ayeti okurlar ezbere ama içeriğinden habersizdirler. Onun için hep beraber hepimize düşen görev buna çok iyi şey yapmaktır. Evet.
Hocam siz şeyden bahsettiniz en son cümlenizde, gerçekten İslam'ı eğer yaşarlarsa kelimesini kullandınız. İşte böylesi bir durumda, yani Müslümanlar gerçekten Allah'a teslim olursa bütün kainatı yaratan yüce yaratıcı kesinlikle savaşlarda onlara yardım edeceklerini vaat ediyor. Yani, ve bununla alakalı şimdi ben bakıyorum. Mü'min suresinde, Rum suresinde, Saffat suresinde, Ali İmran suresinde, yine Ali İmran suresinin pek çok ayetinde sürekli Allah-u Teala ben size kesinlikle yardım edeceğim diyor savaşta. Ve bu yardım ettiği örneklerinden bahsediyor. Meleklerle, şunlarla, bunlarla. Dolayısıyla Müslümanlar için aslında bir savaş durumu söz konusu olduğunda işler aslında oldukça kolaylaşıyor. Eğer gerçekten mümin olurlarsa, ha diyelim ki öldüler, şehit oldular. Bununla alakalı da bir ayet, yani orada da bir kafa karışıklığı yaşanmaması için Allah Teala orada da bir vaatte bulunuyor. Ali İmran suresinin 169 ila 171. ayetlerinde Rabbimiz şu müjdeyi veriyor. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Onlar diridirler. Rableri katında kendilerine rızık da verilir. Allah'ın kendi lütfundan verdikleriyle mutlu olurlar. Arkalarında bıraktıklarından henüz aralarına katılmamış olanlara da içlerinde ne korku olacak ne de üzülecekler diye müjde vermek isterler. Allah'ın nimetini ve ikramını, bir de Allah'ın müminlerin ödülünü eksiltmeyeceğini müjdelemek isterler.
Yani şu Allah yolunda ölenlere de ölü demeyin, onlar diridirler diyor. Ya bir de yani şimdi bu burada mesele şu. Eğer Kur'an-ı Kerim'de belirtilen şekilde savaş yapar, Allah'ın koyduğu savaş hukukuna uyarsanız, aslında siz savaş yapmıyorsunuz. Siz barış için uğraşıyorsunuz. Neden? Siz sizinle savaşmayanla savaşamazsınız diyor. Ya adam savaş açmışsa, buyur beyler, mesela adam çıkmış sokağa, almış tabancayı, atıyor böyle, milleti şey yapmaya çalışıyor, vurmaya gayret ediyor. Şimdi polisler orada, maşallah, aferin diye alkış mı yapacaklar? Güvenlik güçleri mecburen devreye girecek ve onları engelleyecek. Bu da aynı işte. Dünyanın güvenlik gücü gibi düşünmeleri lazım Müslümanlar kendilerini. Savaş açıyorsan tamam. Ne zaman bundan vazgeçtin? Tamam deniyor. Tamam, vazgeçtiysen herkesin yaptığı hatadan bağışlanma hakkının olduğunu da bilmek lazım. Burada da çok kısa şunu söyleyeyim. Bugün maalesef Türkiye dahil dünya hapishanelerle dolu. Bakın Kur'an-ı Kerim savaşa gelmiş olan kişilerin, bizi öldürmeye gelmiş olan kişilerin esir olduktan sonra mutlaka serbest bırakılmalarını emrediyor.
En fazla bir yıl yani.
En fazla bir yıl kalır. Eğer bir yıl içerisinde adam fidyesini ödeyemiyorsa zekattan ödenir. Ya bu ne muhteşem bir şey, böyle bir din. Ama bugün ne yapılıyor? Hapse atılıyor insanlar. Peki bir kişinin hapiste kalması mı daha kötüdür? Bir yerde köle olarak çalışması mı? Köle olan çıkar dışarılara, gezer dolaşır gelir, ama hapisteki olan adam akşama kadar aynı noktada. Ya bu ki bir kere biz Müslümanlar olarak kesinlikle ama kesinlikle bu hapis cezası konusunda bütün tavrımızı göstermek zorundayız. Bu sadece şimdi Filistin'e karşı tabii ki yapacağız. Ama bugün hapishanelerde sıkıntılar içerisinde olanlar ve onların sıkıntılı olarak dışarıda bıraktığı ailelere de yardımcı olmamız lazım. Allah ne diyorsa öyle. Ama hem bir taraftan ben Müslüman diyeceksin, hem bir taraftan kafirlerin hukukunu uygulayacaksın. Bu Allah-u Teala'nın asla kabul edeceği bir şey değildir. İşte mesela Allah-u Teala Nisa suresinde bu konuda bize çok açık ve net uyarılarda bulunuyor. Mesela diyor ki şeyde Elem tere ilellezine, Nisa 60. ayette. Ya bak bugün mesela Osmanlı'da hapishaneler 19. asrında kurulmuştur. O da Fransız Ceza Kanunnamesi'nin tercümesinden sonra başlamıştır. Mesela arzu eden gitsin şeye, İstanbul Müftülüğü'nde Yeniçeri zamanından kalan bir şey vardır, zindan vardır. Gidin oraya, zindana. Ön tarafı şey Boğaz'a bakar, yan tarafı Halic'e bakar. Oradan aşağısı ta buralara kadar uzayan bir bahçedir. Yüksekliği en az 5 metre civarında. Pencereleri yüksek. Oranın içerisine 15-20 kişiden fazla sokamazsınız. Onlar da Osmanlı zamanında yani bir hafta 10 gün yani çok kısa kalır ve şey yaparlardı. Çok daha fazla ceza verilmesi gerekenlere de şey cezası verirlerdi. Kürek cezası verirlerdi. Ha, o ise Kur'an'a uygun değil, ayrı, Kur'an'a aykırı hükümler olmasına rağmen bugünküyle kıyaslanmayacak kadar iyi bir yapı. Biz bunun hapishane meselesini bir an önce ortadan kaldırıp dünyaya örnek olmak zorundayız. İşte bakın Allah-u Teala ne diyor bugünkü Müslümanlara? أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ya Muhammed! Sana ve senden önce indirilmiş olana inandıklarını zannedenler. Amenna, biz Kur'an'a inanıyoruz. Tevrat'a, İncil'e, önceki kitaplara inanıyoruz. Öyle zannedenler var ya, onları görmedin mi? Yuridûne en yetehâkemu ile tağut. İstiyorlar ki problemlerini tağuta götürüp çözdürsünler. Tağut ne? İşte bugünkü Avrupa, bugünkü Amerika. Yani İslam dışı yöntemlerle problemlerini çözmeye çalışıyorlar. Yani haddini aşanlara şey yapıyor. Fakat ümiren yekfuru bir, halbuki bunlara verilen emir onları kabul etmemektir. Asla kabul edilemez. Ve yuridu şeytane yudillehum dalalen ba'ide. Şeytan da bu kendini Müslüman zannedenleri pek derin bir sapıklıkta saptırmak ister. Ve izâkı ile lehum, onlara dense ki bugün mesela işte bak ne dedik az önce, şunlar şunlar şöyle şöyle olacak. Hapishane mesela. Ve onlara dense ki teâle bile ma enzelallah ve ile rasul. Ya gelin bugün İslam aleminin hepsine desek. Beyler bakın savaş hukuku şöyle, işte ceza hukuku şöyle, şöyle dense. Gelin Allah ve Resulüne ne cevap verirler? Tabii hay hay mi derler? Yok kardeşim, yaşadığımız çağ böyle falan. Ne diyor Allah-u Teala? Ra'eytel münafikin. O münafıkları görürsün. Bak onlara ne dedi Allah? Münafık dedi değil mi? Kendilerini Müslüman zannediyorlar ama. Yasuddûne anke sudûda. Bakarsın ki senden hep kaçıyorlar. Hiç seni dinlemek istemiyorlar. Neyse, şimdi sona gelmiş olalım. Sen söyleyeceğin var mı? Tamam. Gerçekten İslam barış dini doğru. Barışın sağlanması için savaş kaçınılmazdır. O da doğru. Eğer insanlar kendi başlarına bırakılacak olsa o hayat hiçbir şey kalmaz. İşte İslam barışın sağlanması, dünyanın bir barış ortamına girmesi için gereken bütün kuralları Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Ben Müslümanım diyenler, her konuda Kur'an'a uygun olarak davranarak, bütün insanlığa örnek olmak, Allah'ın bütün kullarına Allah'ın dinini ulaştırmak zorundadırlar. Allah-u Teala bugün büyük bir zulümle karşı karşıya olan Gazze'deki kardeşlerimize ve dünyanın diğer bölgelerindeki kardeşlerimize de yardım eylesin. Ama en başta biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'e yönelmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz andan itibaren hiç kimse bize engel olamaz. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın.